TV Spor ekranlarına hoş geldiniz değerli tenis severler. Tenis raporuyla karşınızdayız. Yeni bir hafta, yeni şampiyonlarımız var. Kanada Masters oynandı geride bıraktığımız haftada. Kadınlarda da Kanada açık oynandı. Yannick Sinner ilk Masters kupasını kazandı. Kadınlarda da Jessica Pegula ikinci 1000 puanlık turnuvasını kazanmış oldu. Bu hafta da Cincinnati Masters turnuvası var. O da TV Spor ekranlarında olacak. Bu iki turnuvayı konuşacağız genel olarak. Ve kortlarda öne çıkan gelişmeleri konuşacağız. Niko Yeni Bayrak'ta. Hoş geldin Niko.
Hoş bulduk Onur. Tebrik ediyorum seni. Bu havalarda hasta olmayı başardığın için
asıl
gerçekten.
Asıl bu havalarda hasta olmayı. Klimalı ortamdan, klimasız
hiç
ortama.
Hiç olmam bu havalarda hasta.
Bünye dikkat meselesi edeceksin. Diyelim. Dikkat bünye edeceksin. Meselesi diyelim. O zaman önce bir VTR'ye gidelim.
Gidelim.
Bir nefeslenelim.
Bakalım bugün geçen ihtiyacın hafta, olacak.
Geçen hafta Kanada'da kimler şampiyon olmuş, nasıl şampiyon olmuşlar izleyelim.
Amerika Açık tenis turnuvası öncesi önemli duraklardan Kanada'da şampiyonlar belli oldu. Erkeklerde Yannick Sinner, kadınlarda Jessica Pegula mutlu sona ulaştı. Erkeklerde sezonun 6. 1000 puanlık turnuvası olan ve bu yıl Toronto kentinde düzenlenen Kanada Masters'ta finali Sinner'le Alex de Minaur oynadı. TV Bu Spor ekranlarından yayınlanan turnuvada Sinner rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun ortaya koydu. İlk sette karşılıklı kırılan servislerin ardından 10. oyunda bir kez daha rakibinin servisini çalmayı başaran İtalyan raket seti 6-4 hanesine yazdırdı. İkinci set tek taraflıydı ve Sinner 6-1 ile kazanıp maçtan galip ayrıldı. Kariyerinin 3. Masters finalinde ilk defa mutlu sona ulaşan Sinner sıralamada kariyer rekoru olan 6. basamağa yükseldi. Alex de Minaur ise kariyerinin ilk Masters finalinde korttan mağlup ayrıldı. Kadınlar turnuvası ise Montreal kentinde oynandı. Yağmur yağışı nedeniyle final gününe sarkan yarı final mücadelesinde Lyudmila Samsonova geriden gelerek Elena Rybakina'yı mağlup etti. Birkaç saat sonra finalde dünya 3 numarası Jessica Pegula'nın karşısına çıkan Rus raket varlık gösteremedi. Birleşik Amerikalı Pegula 6-1 ve 6-0 ile galip gelerek kariyerinin ikinci 1000 puanlık turnuvasını kazanmış oldu.
Evet, Yannick Sinner uzun süredir peşinde koştuğu Masters şampiyonluğunu sonunda kazanmayı başardı. İlk olarak 2021'de Miami'de final oynamıştı. Hurkaç'a mağlup olmuştu. Bu yılda yine Medvedev'e mağlup oldu. Yine Miami'de ama 3. denemesinde bu kez Deminör'de gerçekten kötü bir performans gösterdi finalde. Bunu da söyleyeyim. Denemesinde konuşacağız tabii ama sonunda 1000 puanlık turnuvayı kazandı. Kariyerinin de en yüksek basamağına ulaştı. 6. basamağa çıktı Yannick Sinner. Sen nasıl değerlendiriyorsun turnuvayı genel anlamda ve finali?
Amerika'da bir şeyler kazanacağı belliydi. İki tane Miami kaybetti biliyorsun. Burada fena olmayan turnuvaları da var. Çeyrek final, yarı finalde elendiği. Ama burada rahat bir kura'dan gelen bir şampiyonluk olduğunu söylememiz lazım. Yani Ali Yasim belki elenmesi sürpriz değil ama yine de Ali Yasim Ali Yasim'dir. Tsitsipas, Rune, Medvedev, Fritz, Rublev yani şey gibi temizlendi önü.
Pürüzsüz ama bir. Çok da kolay bir yol değil. Yani baktığında hani form durumlarına geçiyorum. Evet. Berrettini, Murray, Monfils yani
işte Monfils maçı 2013'te olsa, Berrettini maçı 2019'da olsa, Murray ile 2012'de olsa zor bir kura diyebilirdim.
Hoş Murray tabii maç yapmadan Murray çekildi geçti evet, ama.
Evet. Bence rahat bir kuraydı ama o yani rahat kurayı değerlendirmek de bir şeydir sonuçta. Burada iki tane Amerika kıtasına kaybettiği final var. Bir baskı oluyor ister istemez omuzlarında. Net bir şekilde kazandı. Yani De Minaur zaten çok iyi servis karşılamalıydı. Çok iyi servis atmalıydı. Yani oyun tarzı itibariyle de Sinner'e çok ters gelebilecek bir yapısı yoktu. Sinner gibi iyi bir servise, güçlü forehandlere sahip bir oyuncu ki aslında De Minaur de finale gelene kadar hakikaten çok iyi bir yoldan geçti. Zor olanı başardı belki de. Bu haftanın en büyük sürpriziydi. Hatta bence yani şu ana kadar erkekler sezonunda büyük sürprizlerinden biri.
Tabii. Daha önce çünkü Masters seviyesinde çeyrek finali yoktu. Aynen. Burada final gördü. Hatta ben çeyrek finale çıkınca şaşırdım. Finale çıkınca daha da şaşırdım. Yolu da zordu bu arada. Dediğin gibi ilk turda Nori'yi yendi. Sonrasında Medvedev'i yendi. Yine bir seri başı daha yendi. Ara Fritz'i yendi yanılmıyorsam. Yine zorlu bir yolda geldi o da.
Yani hiç şeyi yoktu. Zaten buradan önce de iyi oynuyordu. Biraz sinyallerini veriyordu aslında. Biraz daha biraz da güç eklerse oyunda, biraz daha hücum öğelerini arttırdıkça aslında burada daha şey olacak ama hani 4 kere oynamıştı Fritz'e karşı da şey, Sinan'a karşı hiç kaybetmedi. Sinan hiç kaybetmedi, evet. 4-0. Burada da çok rahat bir maç oldu hakikaten. 4-4'ten sonra zaten koptu gitti. Bayağı tek taraflı bir maç izledik. Hani Sinan belki yakın geçen maçta biraz baskı faktörü, yine 3. Masters finalimde kaybedeceğim mi acaba noktasına gelebilirdi belki. Oralara itmeyi başaramadı çok. Sinner'de hakikaten hem servis kanadında çok etkili gözüktü, hem yani Dominor'da çok kort da dolaştıramadı. Sinner'i çok zor durumlarda da bırakamadı açıkçası. Hani finale kadar gelene kadar daha çok hikayesi var turnuvanın. Final biraz altı boş oldu. Kadınlarda da biraz benzer bir
final sönük geçti açıkçası, doğru. Şimdi sen maçı teknik tarafına girdin. Ben de biraz teknik tarafını anlatayım.
İlk sen önce, maçı anlattın aslında sen.
Evet, yani Sinner servis kırarak avantajı eline alıyor. Bir sonraki servis oyununda kırdırıyor. Alıyor, kırdırıyor. En sonunda 10. oyunda kırdı. Servisi 6-4 olunca Demirova bir daha servis kıramadı tabii. Bu şansı elde edemedi. İlk servis atmanın da avantajı bu her zaman için. Yani Demirova'nın oyun tarzı zaten her zaman böyleydi. Baseline'da yıldırıcı bir savunma. Hızlı ayaklar ve her topa yetişiyor. Ama vurduğu toplar gerçekten çok ritimsiz. Yani istatistikler yağdı maç içerisinde. Hani forehand hızı karşılaştırmalarından tut, işte Demirova'nın oyuna giren servisleri, yani Sinner'in oyuna giren returnleri, gerçekten çok büyük fark var. Çok pasif oynuyor Demirova. İyi bir forehand'i var. Yüklendiği zaman aslında iş çıkartabilecek bir forehand'i var ama backhand kanadında aynı şekilde vuramıyor. Birkaç kere denedi. Özellikle ikinci setin ortalarında artık hani maç elden kaçmaya başlayınca biraz yüklendi forehand'ine. Arka arkaya yine hatalar yaptı. Yani basit hata sayısında yanılmıyorsam 3 winner'ı 21 basit hatası vardı. Yani 7 katı basit hata yapmış.
Aslında en oyunun güçlü taraflarından
tabii, yani isabet olarak kortun içine atarsın. Rakibinin hata yapmasını beklersin.
Çünkü Sinan oyunu da oynar seninle. Yani Dominor'un oynadığı oyunu da oynar seninle. Kana karşılık verir. O da temposuz vurur. O da geri çizgiden güvenli vuruşlara gider. Aslında onun oynadığı oyunu oynayabilecek kalibreye, yeteneğe de sahip bir oyuncu bence. Biraz oradan gafil avlandı. Yani bazen işte çok güçlü vuruşlara sahip oyuncuların temposunu düşürerek bozdu ki bu hafta kazandığım maçlar hep böyleydi. Yani Manarino da bunu çok iyi yapar. Evet. Yavaş tempoyla vurur. Sen o topu tempo kazandırmak isterken de hatalarını arttırırsın, arttırırsın. Bir noktada da yeter filan deyip böyle daha yüklenirsin toplara.
Bu Djokovic bile zorlandığı bir şeydir bu arada. Evet, Djokovic karşısında aynen. Da bu taktiği kullanan tenisçiler setleri uzatmıştır.
Aynen, o tempoyu Manarino'nun da ben Federer'e karşı zorlandı. Gilles Simon'un kariyeri bunun üzerine kuruluydu zaten ki ama Gilles Simon tabii savunma dönüşüme geçişte çok o patlayıcılığı sergileyebiliyordu. Dominor o patlayıcılığı katmadığı sürece de biraz Wozniacki'nin şey versiyonunu olmasa, Wozniacki de böyle bir tenis oynardı. Ne oldu? Hücum üyelerini ekledi. Biraz daha agresif oynamaya başladığı noktada biraz artık kütleme edinecek, kaslanacak. Aslında o fiziği var. Hani o işte o çok denge, hassas bir denge ama artık fitness falan da çok gelişti. Yani hem esnek hem uzun boylu hem şey oyuncuları çok görüyoruz. Biraz sanki fitness'ına şey vermesi gerekiyor. Ya,
topu
yani.
Aslında daha... güç üretmek pek kasla alakalı bir şey de değil. Yani bütün vücudun ağırlığını verdikten sonra yani o biraz oyun planıyla alakalı. İstese değiştirebilir. Kas yapmadan da daha sert vurabilir topları ama isabet bulamaz. Yani o farklı bir ince ayar var orada.
İşte onu ya başka bir antrenör. Yani bir noktaya geldi. Bu noktadan sonra ya en fazla böyle bir günlerde Masters finali oynar. Yani hani daha ileriye gidebilir mi? Çok emin değilim. Hani Masters bir finali tabii ki fena değil. Kabul edecektir sürekli final oynamayı ama bu arada 7 şampiyonun olduğunu ekleyelim. Yani tabii. Turda Geçer Akçevi.
14 final 7 şampiyonluk.
Geçer Akçevi oyun tarzı bu. İzleyene çok fazla bir şey vermiyor. Yani hani teknik olarak baktığında Medvedev de aslında Demirova'ya daha yakın bir tarz ama Medvedev o patlayıcılık öğelerini ekleyebiliyor. Bir de Medvedev'in işte kanat açıklığı, boyu, her topa yetişebilmesi, ayaklarının boyuna göre çok hızlı olması gibi faktörler var. Aynen öyle. Ben biraz işte Alize Cornet'e falan benzetiyorum yani Demirova'nın bu tarzını. ama biraz daha keyifli bir final izleyebilirdik. İlk set 4-4'ten sonra biraz daha yakın gitseydik, tiebreak görseydik oradan biraz artık şey oldu. Üst üste çok fazla kortta kaldığım maçlar oldu Demirova'nın. Fiziksel olarak arka arkaya aslında bir çeyrek final, yarı final seviyelerini gördü buraya gelene kadar.
Geçen hafta da zaten Los Cabos'ta Tsitsipas'a mağlup oldu.
Finalde. Aynen, o yüzden üst üste bunun yükü de binince çözüldü artık. Bir noktadan sonra da birazdan konuşuruz. Samsonova maçında şey maçtan sonra soruyor işte hani böyle bir şey beklemiyordum. Valla 6-1, 3-0'da artık anladım bugün bir şey olmayacağını. Yani oyuncular da bir noktadan sonra geç de olsa zihinsel olarak bırakıyorlar herhalde. Demirör'de biraz ikinci setin başlarında zaten onun sinyallerini vermişti. Çok tek taraflı bir maç olacağını ki rahattı zaten servis oyunlarında da sinyal genelde çok sorun yaşamadı.
İşte bir servis kırdıktan hemen sonraki servis oyunlarında zorlandı. İkinci setin başında bir zorlandığı servis oyunu var. Orada zaten Demirör kırabilseydi servisi çok farklı bir senaryo olabilirdi. Orada kıramayınca sonra da kendi servisine bırakınca tamamen maçtan koptu Demirör. İşte Avustralyalı tenisçiler hakkında hani dün maçı da anlatırken aklıma geldi. İşte en son Masters şampiyonu kazanan Avustralyalı Hewitt 2003'te 20 sene geçmiş aradan. İşte bu turnuvada en son kazanan 98 Rafter. En son final oynanan 2001 Rafter. Yani 90'ların sonu ve 2000'lerin başından sonra Avustralya tenisi o yıl hızını çıkartamadı açıkçası. Yani Tomic, Kyrgios ve
Kokkinakis.
Üçü de aslında kort dışı. Yani akıllarını korta vermek, kafalarını korta vermeyerek
bu şekilde aynı.
Kendilerini elediler. Demirör onlardan farklı bir yerde duruyor aslında. Hem yaş olarak biraz evet. daha küçük hem de kort içi ve kort dışı dengesini çok iyi yapabilen, daha ayakları yere basan bir isim. Şimdi 12 numara yükseldi. Kariyerinin en iyi derecesi. İlk 10'un kıyısında. Yaşı da genç. 24 yaşında. Buradan belki Avustralya'nın yeni ilk 10 oyuncusu, belki yeni yıldızı diyeyim ama hani Grand Slam kazanmasından bahsetmiyorum tabii ki ama Masters seviyesinde daha istikrarlı bir performans. Sen bekler misin Demirör'den?
Alttan da böyle çok gelecek vadeden de Avustralyalı gelmiyor yani. Duymuyoruz. İyice sanki orada biraz özellikle şeyden sonra hani bu işte Kokkinakis, Tomic, Kyrgios'un yarattıkları algı bazen olur ya bir kahraman tenis olan ilgi arttırması ya da herhangi bir spora beklerse tam tersi bir şey mi yaptı ya? Bizim çocuğumuz tenisçi olmasın.
Mesela kadınlar tarafı iyi. Stozer, Barty.
Aynen.
Orada iyi işler çıkarttılar.
Stozer, Barty orası da çok çeşitli değil baktığında. Yani Avustralya gibi bir spor ülkesi aslında.
Tabii geçmişe bakıyorsun Rod Laver'lar, hani, Roy Emerson'lar, Gulagong'lar.
Uzun bir süredir yani erkeklerde de Patrick Rafter'dan sonra tam onun içinde Filipos'u sayabiliriz.
Aynı çağın oyuncuları.
Aynı çağın oyuncuları. Çok onun için dolduran bir oyuncu olmadı. Yani Grand Slam'lerde underdog ya da favori olabilecek ya da final oynar diyebileceğim bir oyuncu çıkmadı. Kadınlarda da Barty dışında yine o seviyeleri Stozer'un şampiyonluğu var mıydı?
Var Stozer'un
Amerika'yı var galiba çıkardım. Değil mi? Çiftlerde daha dominanttı ama tekler kariyeri de...
O Lyme disease olduktan sonra 2008'de tekler ağırlık verdi ve başarılı da oldu.
Başarılı da oldu. İyi ki vermiş yani. Şaşırtıcı. Yani bu tarz ülkelerde de aslında bunların bir sorun olduğu çok teşhisler yapılıyor. Ama hakikaten teniste... Ya böyle bir şey değil yani. Yani futbol gibi bile değil. Hakikaten birçok faktörün bir araya gelmesi lazım o oyuncunun olabilmesi için. Bütün yatırımınız boşa da gidebiliyor. Hiç umudunuzun olmadığı bir oyuncu da çıkıp birden parlayabiliyor. Yani hani
yine söyleyelim.
İşte Tunus'tan bir oyun çıkmasın nasıl açıklayacaksın mesela yani.
Evet ya burada koç da bence devreye giriyor. Her yayında söylüyoruz bunu. Koç sistemi. Önce koç sistemi getirilmeli. Önce iyi koçlar yetiştirilmeli evet. sonra. İşte bakıyorsun Türkiye'de bir Can Hoca var. Allah rahmet eylesin. Marcel'le çalıştı, Çağlar'la çalıştı. İkisini de bambaşka bir seviyeye çıkardı. Bir de Mert Hoca. Şu an hani üst seviyede koçluk yapanlardan bahsediyorum.
Mert Hoca da hemen.
Mert Hoca mesela Ayla'yla yani. Çalıştı. Çağlar'la çalıştı kısa bir süre.
İpek'le çalıştı.
İpek'le çalıştı. Hepsini, şimdi Zeynep mesela 125'lik turnuvada yarı final gördü.
Neredeyse Yastremka'yı yeniyordu.
Yani demek ki yani bu tesadüf değil.
Aynen.
Dokunduğu her oyuncu etki eden iki isim varsa
koca Türkiye'de. Ona bir kişi Türkiye'de. Ama işte. Bir yere yetebilir.
Evet yani. Yani.
Üç tane olsa
Hoca gibi. Bu insanlar ne yapıyor? Biraz daha belki de federasyonun buna eğilip bu minvalde belki atıyorum Mert Hoca'yı koçluk biriminin başına getirirsin veya başka aynen. bir şey olur.
Ki Mert Hoca da hani bir sistem ürünü mü yoksa kendi kişisel çabalarıyla mı?
Amerika'da yaşamış, Amerika'da
yani bir de bir sistemin ürünü olmak var. Yani belirlersin, dersin ki biz bu gönderelim tabii. Amerika'ya vesaire ama gördüğüm kadarıyla bağlarız belki biz hocayı da özledik. Belli ki kendi aslında kişisel tutkusu sayesinde bu noktalara gelmiş olduğunu anlıyoruz. Hani İşte dediğim gibi bir kişi yani. Nereye yetişebilir? Can Hoca da bir kişiydi. Beş tane olsa belki farklı bir şey yani. Zeynep, İpek hepsi ayrı ayrı o kalibrede hocalarla çalışma imkanı olursa.
İşte oyuncudan önce olursa, belki koçluk sistemi getirilirse başarı gelebilir.
Evet hem de çok kapsamlı yani. Aslında çok iyi bir altyapımız var yani. Konu dönüp dolaşıp hep buraya geliyor. Yani iyi bir altyapı derken kort, tesis, turnuva. Hakikaten Avrupa'da birçok ülkeden daha fazla o açıdan avantajlara sahip. Yani bugün... Oyuncularımız oynamak istese white card alabilecekleri, alt seviyede de olsa çok fazla turnuva var açıkçası. Kendilerini gösterebilecekleri, deneyebilecekleri. Bu hep söyleniyor. Buna dair bazı şeylerin yapılmak istediğini bazen duyuyoruz ama hep havada kalıyor. Yani hani bu şey bir yol değil, zor bir yol. Hemen meyvesini alabileceğiniz bir şey değil. Ama çok uzun süredir de konuşuyoruz. Yani programı ilk evet. yaptığımızda da konuşuyoruz. 7 yıl önce başlanmış olsaydı bile bugün farklı bir şeyler. Yani ben bir yılda bile... Yani bir tenis antrenörünün Amerika'da, Kanada'da, Rusya'da, işte Almanya'da, İtalya'da, Fransa'da ne bileyim ya, bir 5 tane kadın tenis antrenörü ya da 5 tane kadın tenisin antrenörlük yapacak insan Çekya'ya gönderirsin en kötü. 6 evet. ayda bile özellikle teknolojinin paylaşımın, iletişimin bu kadar geliştiği bir çağda biraz daha hızlı ilerleyebileceğini düşünüyorum bu işin. Yani dünyada da teniste evet. söz sahibi ülke sayısı her geçen gün artıyor. Eskiden orası da Amerika,
Avustralya,
Almanya, Rusya.
Rusya bile 2000'lerden sonra.
Ha, yani sınırlıydı. Bakıyorsun şimdi o çeşitlilik arttı, havuz genişledi yani. Yani o yüzden yapılmayacak bir iş değil açıkçası.
Şimdi son 3 yılda ilk defa Masters turnuvası kazanan tenisçilerin sayısı
artıyor.
Bu sene ilk defa
kazanan ikinci oyuncu oldu.
İkinci oyuncu oldu. Son 3 yılda 10. oyuncu. 3 numaradaki grafiğimizi isteyeyim Serkan Işır'dan, yönetmenimden. 3 numaradaki grafikte son 3 yılda kimler ilk defa 1000 puanlık turnuvada şampiyonluk yaşamış onu görelim. Tabii 2021'de Hurkaç'ta başlıyordu yanılmıyorsam. 3 numaradaki grafiğimiz gelirse ekrana onları da sayalım size. Hurkaç Miami'de şampiyon oluyordu. Sonrasında Tsitsipas Monte Carlo. Tabii Cam Nuri en başta yazıyor ama o yıl Indian Wells sonlara doğru oynanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. O yüzden Cameron Nuri'yi 3. sıraya yazmak lazım. Taylor Fritz geçen sene Indian Wells'te, Carlos Alcaraz Miami'de, Caroline Busta Kanada'da, Borna Coric Cincinnati'de ve Holger Rune Paris'te şampiyonluk yaşadı.
Çılgınlık vardır yani. En çok sürprizin olduğu
dönemde. Bu sene de Ruble Monte Carlo'da ilk Masters şampiyonunu yaşayan tenisçi olmuştu. Finalde Rune'yi yenerek. Yani baktığında aslında tabii artık o bayrak geçişi diyoruz. Hani bayrak teslim, devir teslim töreni diyoruz. Federer bıraktı. Nadal sakatlıklarla uğraşıyor. Djokovic işte aşı olmadı, gidemedi bir yerlere. Kendi çok şeyin dışında kaldı. Kort içinin dışında kaldı diyelim. Böyle olunca tabii ki diğer tenisçiler de hani burada Caroline Busta'nın veya Hurkaç'ın o zamanlar bir şampiyonluk çıkartabileceğini, hani Coric'in geçen sene Cincinnati'de düşünmüyorduk. Böyle sürprizler yaşandı çünkü son ondan önceki 15 seneye baktığında araya hani Wawrinka girebiliyor, Çiriç girebiliyor, Del Potro girebiliyor. İşte hani onun dışında girebilen fazla tenisçi yok 15 yılda. Şimdi baktığınızda son 3 yılda 10 tenisçinin ilk Masters turnuvasını kazanması o devir teslim töreninde açıkça gösteriyor. Medvedev'in 6 şampiyonluğu var Masters'larda, Zverev'in 5 şampiyonluğu var. Alcaraz geliyor sonrasında. Yani artık daha dengeli bir Masters turnuvaları, Masters sezonları izleyeceğiz gibi gözüküyor.
Tabii yani bu iyi mi kötü mü o tartışmaya açık.
Çünkü finaller gibi finaller olmadı sürece iyi bir şey bence.
Bu seneki finalleri bir düşünüyorum. Aslında fena finaller de izlemedik.
Onlar da gelsin. Bu seneki Masters şampiyonları bir sonraki grafiğimizde Alcaraz finalde Medvedev'i mağlup etmişti. Sonra yani. Miami'de Medvedev Sinner'i mağlup etti.
Sinner Monte Carlo'da Medvedev'den evet. daha az aslında. Daha çok hastaydı.
Daha çok hastaydı.
Medvedev'de hastaydı.
Rublev
çok iyi finaldi.
Rublev geriden gelerek son sette 4-1'den gelerek kazanmıştı. Madrid'de Alcaraz, Roma'da Medvedev.
Alcaraz kim yemişti Madrid'de? Hatırlayamadım. Roma'da Medvedev sürprizdi zaten. Bu daha net bir resim ortaya koyuyor. Artık en azından Grand Slam olmayan turnuvalarda büyük üçlü, dörtlü sonrası neslin
mini büyük üçlü
hakimiyeti
mini büyük üçlü var orada.
Göze çarpıyor. Djokovic'in de kariyerinde Masters'ı bu kadar uzun süre kazanamadığı ilk sezondur herhalde. Masters 1000'i daha yok. 7 turnuva, 6 turnuva. Yani hepsini en az 2 kere kazanan bir oyuncu için.
2021'de de yanılmıyorsam ilk 6 Masters başka yere gittikten sonra bir kazandı.
2020'nin ilk 5 Masters'ı farklı kişilere gitmişti zaten. O da ilginç bir başlangıç. Onun da artık biraz Serena mantalitesine yavaş yavaş dönecek herhalde.
Diyor zaten
Grand
biraz
Slam'lerde her şeyimi vereyim. Masters yeterince var zaten. Hani orada da yetişmesi çok zor bence. Sinner için şu açıdan bir tabii moral olacak. Amerika Açık serisi, Amerika Açık öncesi. Hı hı. Bir moral depolama. Yani şey olarak göze bakmıyor. Sonuçta kazandın. Hani kolay yoldan geldin falan gibi olmuyor açıkçası. Daha ekstra bir motivasyon sağlayacak ona. Bazen dedik ya Sinner böyle sanki bir basamakta takıldı işte Alcaraz'ın bir basamak altında kaldı orayı zorluyor şu an diye. Belki bu şampiyonluk biraz o zinciri kırmasını sebep verecek. Biraz daha kendisini Alcaraz seviyesine yaklaştıracak şampiyonluk olabilir. Bazen tek turnuva, bazen çok basit bir 250'lik turnuva bile sizin zihninizdeki o bariyerleri kaldırabiliyor tabii. Açıkçası. Motivasyonunuzu arttırabiliyor. Güzel bir noktada geldi. Amerika Açık gerçi hep sallantılıdır. Yani Alcaraz'da mesela 2 yıldır Toronto'da, Amerika Açık kazandığında da Amerika serisinde çok iyi değildi. Buraya da çok şey başladı. İşte Shelton'ı zor yendi, Hurkaç'sa neredeyse kaybediyordu vesaire. Sonra sürpriz bir şekilde Tommy Paul'a kaybetti bence. O açıdan tutarlı gözükmek hafta boyunca.
Halkaraz'ı konuşalım o zaman biraz. Hurkaç karşısında iki tane tiebreak kazandı bu arada. Yani evet. Hurkaç'ın tiebreak şeyi Djokovic'ten sonra devam ediyor mağlubiyetleri. Ama Tommy Paul, biz Avustralya açıkta yarı final oynadıktan sonra hani her ay, her programda kendisine bir dikkat ediyoruz ama pek bir şey gösteremiyordu. Bu turnuvada biraz daha dirildi. Belki Amerika'da oynanması, belki Amerika açıkların hemen önce olması sebebiyle. Ve rakibini mağlup etmeyi başardı. Alcaraz burada neyi yanlış yaptı? Sen az önce söyledin, genel olarak zaten burada kariyeri boyunca iyi olmadı diye ama Wimbledon'dan
yani
sonra...
Çok da uzun bir kariyeri yok yani, zaten ama...
Wimbledon'dan sonra yani belki de şampiyonun mu etkisi?
Valla Wimbledon'dan sonra ben daha erken bile elenmesini bekliyordum açıkçası yani. Sonuçta daha dar bir ana tablo var ve hakikaten ilk tur eşleşmelerine bakıyorsun. Çoğu ilk tur eşleşmesi, ikinci tur eşleşmesini Grand Slam sonrasında çeyrek finalinde görsen şaşırmazsın. Hani Ben Shelton her zaman sert kortlarda tehlikeli olacak bir isim. Onun ilk tam sezonu oluyor ATP'de. Bir düşüş trendine girdi ama burada bence şanssız bir kurası vardı. Fena bir maç oynamadı. O ikinci sette özellikle biraz sorun çıkardı Alcaraz'a. Hurkaç zaten her zaman Amerika sert kortlarında iyi sonuçlar alan bir isim. Wimbledon'dan da Djokovic'e kaybetmiş olsa da bence iyi bir mirasla geldi. Çok zorladı ve hakikaten galiptir bu yolda, mağlup şeklinde bir mağlubiyetti açıkçası. Tommy Paul oradan kurtulduktan sonra belki de biraz hani hem Cincinnati hem sonra Amerika açığı düşünerek de çok fazla yüklenmek istemedi. Ama biraz gergin gözüktü. İlk defa Alcaraz'ı özellikle Tommy Paul maçında biraz böyle hafif dark side'ı geçer tarzı gördüm. Hiç bugüne kadar o tarz tepkiler görmemiştim. İlk iki maçta biraz o gerginliği hissedebiliyordu. İşte şimdi artık onun da şeye geçişi başlıyor. Yani süper yıldızlığı sürekli sürdürme yolculuğu başlıyor artık.
Artık daha istikrarlı olmak zorunda.
Amerika açıkta bence bir numaralı favori olarak girecek. Djokovic'i yenmiş bir isim artık kendisi. Djokovic'i Wimbledon'da yenmiş bir isim. Gözler zaten hep üzerindeydi. Ama birkaç eleştiri vardı hatırlıyorsun Alcaraz'a. İşte raketi yere fırlattığı için vesaire. Kyrgios da bu eleştirilerden birini alıntıladı. Gördüm mu tweet'i bilmiyorum ama ya bu çocuk tenisi sonraki 10-15 yıl taşıyacak. Herkesten işte böyle robotik davranışlar beklemeyin. Herkes insan iyi şeylerini sergileyebilir. Rahat bırakın.
Mekan haksız koruma düşmüş oluyor yani.
Olsun. Rahat bırakın onu dedi. Ya bu noktada da özellikle ya Federer'in orada çıtayı çıkardı. Nadal'ın bir şey var ya, aşırı sportmenlik. Yani hani şimdi bunu da ütopik duruyor ama adamlar da bunun da olabileceğini gösterdi yani. Tabii ki onların da ara ara şeyleri oldu ya. Federer'in de vardır. Sinirlerine hakim olamadı.
Nadal'ınki gerçekten çok ütopik ya. Yani...
Nadal'ınki evet ya. Nadal'ın hakikaten bir ne vardı bu kadar yılda? Avustralya çıktı mı? Sonego'yu mu çağırmıştı?
Sonego'yu çağırmıştı evet.
Hani çok acayip ya. Hakikaten aşırı aşırı iyi insanlık Nadal'ınki de. Ya bunu gösterdi ki bir de Nadal rol modeli zaten. Evet. Herkes onu bekliyor biraz. Gerçi Alcaraz zaten öyle bir giriş yaptı kariyerine yani. Yani sempatik, güler yüzlü, sakin, cool. Belki o çizgide de gider zaten.
Ama sinirlenmemesini veya yani o duyguların öne geçmesini engelleyemezsin. Yani.
Tabii ki canım. Ya raketi de arada yere fırlatırsın yani.
Yere de fırlat yani. Ben hiçbir zaman zaten raketi yere vurmanın yuhalanacak bir davranış olduğunu düşünmedim. Aynen. Fırlatırsan başka, topu atarsan başka ama yere vurmakta hiçbir şey, kimseye zarar yok. Rakete zarar var. Bütçeye zarar var yani.
Yani gençlere belki bir şey var. Rol model tersten yani.
Ne oluyor ki yani? Sinirini çıkartıyorsun. Yani onu yapmak zorundasın. İşte Haas ne yapıyordu? Kendi kendine konuşuyordu. Herkes farklı yöntemleri var.
Bagdadis ne yapıyordu? 5 tane raket kırıyordu. Yani bir yere fırlatmadığın sürece doğru. Daha kontrolsüz hareket yapmadığın sürece ama o da biraz öyle kodlandı. Kortların güler yüzlü efendisi. Evet. Her açıdan tenisi taşıması bekleniyor. Hem böyle kort içinde Terminator gibi olması bekleniyor. Hem kort dışında Federer Nadal ayarında olması
herkesten
bekleniyor.
Nadal olmasını bekliyorlar.
Yani. Aynen. Olur da bence yani çok genç yani onların da. Nadal'da hiç böyle şey hatırlamıyorum ya. Nadal ilk böyle Miami'de Federer'le gergin falan maçlar oynadığında da hiç hatırlamıyorum yani. Kaybettiğinde de çok.
Belki de
raydan çıktığını hatırlamıyorum.
Nadal bu yüzden bu kadar başarılı. Belki de öyle olsa. Çünkü kendini kapatıyor muyuz ona yani bütün duygulara?
Mesela giderek yani şimdi hakikaten Alcaraz'ın bütün kariyerini gözlerimizin önünde yaşadık. Hızlıca bir gelişim sergiledi. Mesela şey azalıyor artık. Çok eskiden beni rahatsız eden huyu neydi? Her vuruştan sonra işte fist pump falan yapıyordu her puandan sonra. Gözle görüyor.
Ben gelinecektir o zaten.
Azalış var yani. En azından bir çaba var. Zaten şeyle de çok iyi bir ilişkileri var. Yani biraz sırrı da bu uzun ilişkiler ya koçla. Tony Nadal, Rafa ilişkisi, işte Severin Luti. Her ne kadar diğer ikinci koçlar sürekli değişse de
Vajda Djokovic.
Severin Luti, Federer, Vajda Djokovic. Yani Ferrero ile de onu göreceğiz gibi. Çünkü Ferrero'nun o Wimbledon kazandıktan sonraki hali, tavrı, bakışları falan. Onların koç antrenör ilişkisinden daha öte bir ilişki olduğu da, daha duygusal bağı da olan bir ilişki olduğunu da gösteriyor.
Bu arada Fokina da 2009'dan beri aynı koçta çalışıyormuş. 10 yaşından beri. 14 yıldır aynı koçta.
Demek ki herkes de aynı. Fena turnuva oynamadı. Buraya 1-4'te falan gelmişti. Çok aslında sallantılı geldi. Fokina
Rudy yendi. Sonra elendi. Bir Alcaraz'ın Twitter'ı var. Alcaraz'ı kapatmadan onu görelim. Çok, çok güzel bir puan. Her açıdan izleyelim bakalım Alcaraz'ın puanını. Nasıl bir şov yapmış Alcaraz.
Even when he's not playing his best, he pulls that out of the bag.
Got another standing ovation. Got a couple yesterday. And absolutely deserved after pulling off that shot. That's incredible. You knew it was coming. He was lining it up and couldn't hit it any better.
Honestly, has he got eyes in the back of his head?
Puan izledik böylece. Rune ilk maçında elendi. Geçen hafta bana sorduğunda o cevabı vermeseydim belki daha ilerlerdi ama Marcos Girona 3 sette mağlup oldu ve beni şaşırttı açıkçası ilk maçında elenmesi.
Yani evet ya, gerek var mıydı buna Rune? Nasıl olacak böyle? Yakışmadı.
İki tane Masters finali vardı işte. Birini Rublev'e kaybetti, diğerini Medvedev'e kaybetti.
Gözler daha çok üzerinde, bu şeyi biraz sürdürmen lazım. Bilemiyorum, Amerika'ya geldi, uyum sağlayamadı, işte Avrupa'dan Amerika'ya geçiş şeyi mi diyelim, jetlag mi oldu artık, ne oldu? Gidişte olmuyor jetlag ama dönüşte olacak Danimarka'ya büyük ihtimalle Amerika'ya çıktıktan sonra.
Bana tam tersi aslında.
Nasıl?
Bu tarafa gelişte, doğudan bu tarafa gelişte olmuştu, gidişte değil de.
Nasıl oluyor? Ben hiç jetlag olmadım hayatımda, bilmiyorum nasıl bir his oldu.
Neyse, herkes dünyanın farklı herhalde. Kötü bir his yani. Makinesi filmindeki gibi hissediyorsun kendini.
Biraz şeyde, Cincinnati'de bir çıkış bekliyorum kendisinden. Çünkü genelde öyle ya. Bu şey istikrarını sağlayan bir iyi bir kötü. Yani biraz daha sinerle şeyin gerisinde o açıdan yani. Alcaraz'ın gerisinde. Turnuva sanki seçiyor gibi ya da biraz nasıl başlarsa öyle gidiyor gibi. Burada yani Girona'da kaybetme yani. Kaybetmemesi lazım da. Toprak değilse özellikle bu maç.
Bu arada 11 numaradaki fotoğrafı rica edeceğim. 11 numarada Giron maç sonrası kameraya bir şeyler çizdi. Bu Kanada'nın.
Evet.
Kocaman geyikleri olur ya, Moose dedikleri.
Biri de Kanada bayrağı, onu Rune mi çizmişti? Kanada bayrağı çiziyordu. Kanada bayrağındaki ne yaprağı?
Akça ağaç
yaprağı.
Böyle de bir sanat. Şimdi de sanat diyoruz.
Evet, güzel. Güzel. Böyle şeyleri destekliyoruz diyelim. Rengi de güzelmiş. Barbie her yerde.
Barbie her yerde.
Bizi asla yalnız bırakmayan bir marketing ekibi diyelim.
Galiba Fokina, yok Ruth pembe giymişti maçında. Ruth çizildi. Ryan Gosling'e de benzetiyorlar zaten Casper Ruud'u. Bir Barbie havası yakaladı. Ken havası yakalamıştı maçlarında. Monfils'e ne diyorsun? Çiçipas'ı yendi. Biz geçen hafta konuştuğumuzda
Monfils böyle giderse Eubanks bırakmaz ya.
Eşleşmesinin galibi Çiçipas'ı edebilir demiştik.
2008'de falan evlenseymiş. Tenis dünyası bir kendinden bir geçermiş ya. Hakikaten çok iyi geldiler birbirlerine yani açıkçası.
Evet.
Stolina'nın da dönüşü, özellikle doğumdan dönüşü zaten başı başına böyle dönmesi takdiri hak ediyor. Ama Monfils'te bırakmaz herhalde bu gidişe. Çünkü sene sonra bırakacağım şeyiyle aslında çıkmıştı değil mi ilk?
Öyle diyor. Öyle yani 85'ti diyorum. Değil mi Monfils? 85'ti.
Yani bir seneye Roland Garros'a kadar zorlar sanki.
Olabilir.
Çünkü bayağı ritimli gözüktü. Ben böyle çok şeyde ciddiye almıyordum. Ya Monfils ekipte ya işte artık tur emeklilik falan diyordum ama Yani Tsitsipas, Vukic hakikaten şey, Sinner'e de acayip direndi. O da oynadıkça bir açıldı açıkçası yani. Bir gözden geçirir bence tekrar bırakma kararını.
Geçirebilir.
Amerika açıkta da birkaç tur falan geçerse
Paris öyle. Paris Masters'ta da bir şeyler yaparlar.
Orada eğlenceye ihtiyacımız var yani. Monfils çok seviyor Amerikalılar biliyorsun.
Tabii.
Orada ekstra destekçisi vardır kendisinin. Olsun tabii ya, Monfils bir iki Grand Slam finali falan sıkıştırabilseydi araya. Benim çok sevdiğim oyunculardan biridir açıkçası. Bence o şeyden yani o jenerasyonun en yetenekli soydu. Songa'dan da bile yetenekliydi bence. Atletti ama bir türlü işte güç yönetimi.
İyi atletti de yetenek konusunda. Yani Junior kariyeri iyiydi gerçekten.
Yani Songa'nın da repertuarı daha genişti. Yani Songa bari Federer'i yenerken Wimbledon'da aynı maçta çift tel hem tekel backhand vurabiliyordu
evet,
aslında
evet.
Şeye göre. Çok
evet,
acayip bir hakikaten maç. Çok az oyuncuda olan bir özellik.
Belki yani Monfils'in Junior kariyerinin bu kadar iyi olmasının sebebi atletik olarak daha önce gelişmesi veya atletik özelliklerinin bu yaştakiye göre daha iyi olması olabilir. Deyip kadınlara geçelim. Jessica Pegula kariyerinin ikinci 1000 puanlık turnuvasını kazandı. Geçen sene Guadalajara'da ilk şampiyonluğunu kazanmıştı 1000 puanlık turnuvalarda. Tabii erkekler finalinden daha tatsız bir final oldu. Çünkü yağmur nedeniyle kadınlar ikinci yarı finali. Final günü oynandı.
Turnuvalarının yağmurdan çektiği nedir ya?
Bir de uzun sürdü. Samsonova Rybakina 3 sette mağlup etti. Sonrasında 1-2 saat sonra hemen finale çıkınca da tabii Samsonova bir tur önce de daha doğrusu 2 tur önce de Sabalenka'yı yine 3 sette mağlup etmişti. Finale pek bir yakıtı
finale
kalmadı.
Finale gelene kadar 10 saat geçirdi 5 maçta kortta.
Yakıtı kalmadı. 6-1-6-0'la Pegula şampiyonluk yaşadı buradan. Pegula'yı hep konuşuyoruz. Bu kadar zenginken neden kendini hırpalıyorsun diye ama kızın demek ki spor yapası var. Burada başarıyı elde edesi var. İkinci şampiyonluğu 1000 puanlı turnuvalarda.
Yani hakikaten sonunda ilk büyük şampiyonluğunu elde etti. Hep buralarla flört ediyordu. Çeyrek final, yarı final, finaller. Ama bir türlü. Aslına baktığında da 2-3 yıldır en istikrarlı 2-3 oyuncudan biridir kadın tenisinin.
Üç numarada zaten. Bu da onu gösteriyor
cidden
zaten.
Cidden hani asla böyle büyük sürpriz bir yenilgi alırken görmezsin Pegula'yı. Ama ondan daha iyi rakipler karşısında evet. Da kazanırken göremezsin genelde. Burada arka arkaya çok net galibiyetler. Yani artık ezeli rakibi diyebileceğimiz Świątek'i mağlup etti. Goff gibi bu turnuvaya iyi giren, işte yeni koçuyla yeni bir hava yakalayan, oraya gelene kadar da işte Wondrushova'yı mesela çok rahat geçti orada, etkileyiciydi. Onu 3 sette geçti. Onun için biraz daha duygusal maçı, çiftler partneri, aynı zamanda yakın arkadaşı Coco Gauff. Çok final biraz tabii onun işine geldi. Samsonova 5 maç, 10 saat, arka arkaya uzun maçlar, yorucu maçlar, yıpratıcı maçlar oynadı. 6-1-6-0'dan sonra 1-1'den sonra 11 oyun üst üste kazandı. Çok tek taraflı bir maç oldu hakikaten.
Ama yani hak veriyorsun tabii Samsonova'yı burada eleştirecek durumda değiliz.
Tabii canım yani o Sabalenka, Rybakina, Siniakova maçlarının zorluk seviyesine bakınca zaten arka arkaya yıpratıcı maçlar bunlar. Gerçi şey maçı da ilginçti. 6-1-6-1-6-2 Rybakina maçı hani 3 set ama bakınca bir yoğun bir maç görmedik yani. Rybakina da biraz bu noktada bende hayal kırıklığı yarattı.
O da yağmuru ve programı eleştirdi evet. Biraz maçtan sonra ama yani ne yapılsın? Belki daha düzgün olabilirdi çünkü hani erkekler tarafı da aslında yağmurla biraz cebelleşti ama kadınlar Montreal kadar değildi.
Ama şöyle oradaki eleştiriler şu yağmurun yağacağı öyle. Belli hani saatine kadar detaylı bir şekilde yağacağı ama ona göre yeniden programlama Anladım. Yapılmadı. Yani yağmurun yağması gerçekten beklendi. Yağmur sanki böyle birden planda yokmuş gibi yağdı da mesela böyle yapmak zorunda kaldık ki eleştiriler var.
Toronto'daki turnuvada biz ilk gün yayın programını 19.30'da başlattık. O sabah kalkıp baktığımda 18'de başladı görün Türkiye saatiyle. Şaşırdım böyle mi olacak diye mail attım organizatörlere. Ya, iki gün yağmur sebebiyle öne çektik dediler. Mesela böyle bir şey alınabilirdi ilk maç 19.30'dan yani 1,5 saat öne çektin mi en azından araya bir maç sıkıştırabiliyorsun. Bu yapılabilirdi belki. O yüzden Rebecca'nın biraz haklı orada ama çok da artık sıkıştırmaya da bir anlamı yok. Yani evet, tenisinin de yaşadığı, her tenisinin de yaşadığı bir olay.
Aynen yani tek bir kişinin başına gelen bir şey değil bu. Bazen evet şanssızlık olur. Samsonova gibi bir günde iki maç oynamak zorunda yani. Oluyor yani bu 2018 Cincinnati'de de olmuştu. Federer Djokovic finalinden önce yarı finalde aynı gün oynamıştı mesela. Bu sefer finalde de hani o biraz daha zor durumda kalmıştı. Böyle yani Prag yakın zamanda turnuva geç bitti. Noskova Şeye tabii, gelemedi işte. Bu turnuvada oynayamadı mesela. WTA. Orada da arka arkaya sıkışık fikstürde oynadığı maçlarda finali kaybetti vesaire. Hani herkesin başına gelebiliyor. Onun biraz tabii yani o zaman Kasatkina'yı daha kısa sürede yeneceksin mesela. Doğru. 3 sete gidip biraz efor sarf edince de.
Świątek'e ne diyorsun?
Ya bir hayal kırıklığına uğratıyor beni. Bu arada kort çok hızlıydı kadınlar. Montreal'deki bayağı hızlıydı. O yüzden ben kazanamayabileceğini tahmin ediyordum. Yani hızlandıkça biraz daha süresi azaldıkça Świątek'in biraz daha o şeyleri azalıyor etkinliği diyeyim. Buna rağmen bence yani Pegula karşısında Pegula çok ters gelebilecek bir oyuncu değil aslında Świątek'e. Hani Rybakina'ya Sabalenka'ya şu noktada kaybetse tamam derdim. Bu tarz oyunculara karşı bir de oldukça hızlı bir kortta kaybetti ama ya bu kadar geldikten sonra işte Collins maçında da zorlandı. Muhova maçında Muhova da her zaman ters geliyor. Zorlandı. Çok genel bir Pliskova 7 maçtır kaybediyordu. Buraya hakikaten şey gibi geldi. Onu normalde toprakta falan ne hallere soktuğunu hatırla. 6-1, evet. 6-2 beklerken orada da bir dirayet gösterdi ilk sette. Hep böyle bir seke ilerledi. Biraz bu kortun fazla hızına ben ayak uyduramadığını düşünüyorum açıkçası. Bir noktada da Pegula mağlup etmeyi başardı. Onlar da çok sık karşı karşıya gelen bir ikili oldular. Ama Amerika Açık'tan önce, Amerika Açık'ta bu kadar hızlı olmaz diye tahmin ediyorum. Yine şey favorilerden biri olarak çık. Sabalenka burada biraz hani Martic'ten sonra Samsonova'ya o da bir ritim kaybı yaşadı sanki. Yani o Roland Garros'taki şok elenmesinin etkilerini hala atabilmiş gibi gözükmüyor. Böyle onun geçmişteki sıkıntıları, sezon başında sıyrıldığını gördüğümüz o sıkıntıları biraz sanki geri gelmeye yüz tutmuş gibi. Burada tabii Samsonova kaybedebileceğiniz bir rakip. Finale kadar gelerek bunu gösterdi ama burası da onun aslında en iddialı olması gereken turnuvalar başladı. Biraz daha ekstrem bir performans bekliyordum ben Sabalenka'dan.
Peki, Pegula Świątek maçında enteresan bir olay yaşandı. Tam bir puanın, maçın en kritik yerlerinde bir puan sırasında DJ Kotnay Joe'yu çaldı. Aynen. Bir izleyelim bakalım onu.
Oh, can you believe it?
Someone was yelling out from the crowd.
The music has come off. Oh, come on. That is remarkable.
Hey DJ diyoruz.
Hey Mr. DJ değil mi? Şey, enteresan bir tweet okumuştum. Katın Ayrıca 93'te çıkmış.
Evet.
Rednex grubunun şarkısı. Çok da, çok da o.
Grup isminin.
İsmi de Müsemmavi bir grup.
Dünyamız gerçekten 20 yılda.
Ama X'de Rednex yani.
Yani.
Elon Musk'ın grubudur herhalde.
Kesin.
Pegula 93'te doğmuş. Öyle bir...
Abi, bu kadar zorlama sözlük ki Pegula kırmak üzereyken tanımlanan rekorlar mı?
Peki Wozniacki'ye ne diyorsun?
Wozniacki şaşırttı beni. Yani diri gözüktü ama hiç bırakmış gözükmedi. Yani birkaç ay ara vermiş, sakatlıktan dönmüş gibi. Yani arada iki çocuk doğurmuş, tenise 3-3,5 yıl ara vermiş gibi hiç değildi. Fiziksel olarak da antrenman videolarından bir hafta önce ben fit olduğunu söylemiştim zaten, fit gördüğümü. Birel de aslında formda geldi, tamam yani normalde şey kalibresi bir oyuncu değil ama yani bu kadar uzun ara vermiş Wozniacki'ye de sorun çıkarabilecek kadar formdaydı.
Şeyin, Danimarka'nın Taahhüt gazetesinin Türkiye'de olsaydı Birel'in nesi var, Wozniacki'nin sesi var başlığını.
Atsaydın bunu. Wozniacki'nin A'si var.
Daha güzel.
Yani güzel, umut veren bir giriş oldu. Maç kazanarak başlaması özgüvenine son derece olumlu katkı yapacak. Beni şaşırttı, ben kazanmasını beklemiyordum. Amerika Açık'a biraz daha ritim bulmuş olur diye tahmin ediyorum.
Peki, Kanada konusunu kapatalım burada. Ekleyeceğim bir şey yoksa.
Yok.
Bu hafta Cincinnati sezonu 7. Masters turnuvası yine TV Spor ekranlarında olacak değerli izleyenler. Djokovic Amerika'ya geri dönüyor. Uzun bir aradan sonra Amerika'da tekrar korta çıkacak. En son 2021 Amerika Açık finalinde gözyaşlarıyla bırakmıştık kendisini. turnuvada olası çeyrek final eşleşmeleri, kura dün çekildi, hatta ilk tur maçları da başladı birkaç tanesi. Alcaraz Ruud, Tsitsipas Rublev, Rune Medvedev, Sinner Djokovic şeklinde. Djokovic aslında bayağı sıkıntılı bir kura çekti. Çünkü burada çeyrek final oynayan Fokina, ikinci turdaki olası rakibi. Final oynayan Demineur, üçüncü turdaki olası rakibi. Ve şampiyon olan Sinner de çeyrek finaldeki olası rakibi. Biraz sıkıştı buradaki.
Ki orada Taylor Fritz de var. Evet. Hatta Monfils de var. Hani bir kafayı Kırarsa Monfils.
Yani genel olarak şimdi ne düşünüyorsun? Alcaraz burada olacak, Djokovic burada olacak, Medvedev burada olacak. Uzun bir aradan sonra aslında iyi bir kadro görüyoruz, eksiksiz bir kadro görüyoruz.
Amerika açık öncesi son çıkış. Alcaraz, Toronto'nun üstünde burada bir biliyorsun en hızlı kortlardan biri bu. Djokovic ilginç bir şekilde 7 final, 2 şampiyonluk. Evet. Hani şaşırtıcı bir istatistik bence. Djokovic'in bir sert kortta 5 final.
O serisini burada tamamlamış. 9 Masters serisini.
Kaybetmiş olması. 2021'den sonra herhalde 2022'de aşı olmadığı için gelemedi zaten.
Evet.
İyi karşılayacağını düşünüyorum. Taraftarla bir hani US Open'da nasıl bir etkileşime girdik. En son ağlarken, destek verirken bırakmışlardı. Aslında bir sıcak bağ oluşmuştu evet. Orada. Tabii bunu kazansaydı tamamen farklı gündemlerle bu turnuvaya gelecektik. Alcaraz çok 2 yıl üstte Amerika'daki sert kort, yani Amerika açık öncesi sert kortta çok böyle iyi bir geliş yapamadı. Bahsettik az önce. Toronto'da çok kazandığı maçlarda da çok ritimli gözükmedi. Ama yani John Isner, Tommy Paul, işte Casper Ruud biraz daha şey gözüküyor. Yolu nispeten tüm seri başları arasında hani belki Tiafoe sorun çıkarabilir ama ben Ruud'un çok sorun çıkarabileceğini, Tommy Paul burada tekrar oynarsa üstte iki kere kaybedeceğini çok düşünmüyorum. O yüzden ben üst taraftan çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyorum. Hatta bir Djokovic Alcaraz finalini yeni bir edisyonunu göreceğimizi düşünüyorum.
Sert çıkışında güzel olur. Dikkat çeken ilk tur eşleşmeleri var. Korda Djokovic, Djokovic burada son şampiyon. Korda da evinde oynayacak. Nakashima Wawrinka, Hachanov Murray, Berrettini Felix bugün oynayacak onlarda. Zverev Dimitrov ve Nori Monfils. Bunlar dikkat çeken ilk tur eşleşmeleri. Burada tabii bir numara hesapları da var. Şimdi dünya sıralaması ekrana gelebilirse 17 numaradaki grafiğimiz. Ya
bir de hakikaten burada işte Ruud, Tsitsipas, Rublev, Rune, Medvedev hepsi Toronto'da facia sayılabilecek turnuva. Buraya biraz daha şey geleceklerdir. O açıdan ben biraz daha çekişmeli bir ana tablo bekliyorum.
Dünya sıralaması ekranlarda Alcaraz'ın 9.395, Djokovic'in 8.795 puanı var. 600 puanlık bir fark var aralarında. Alcaraz geçen sene burada 180 puan koruyacak. Djokovic puan korumayacak.
Evet.
Yani Djokovic rakibinden 420 puan daha fazla kazanırsa bu turnuvada bir numara yükselecek ki finalde karşılaşırlarsa, Alcaraz finale çıkarsa bir numarayı koruyor. Orada sorun yok. Ama Djokovic finale çıkıp Alcaraz bir tur öncelenirse yarı finalde, Djokovic şampiyon olursa da bir numaraya yükseliyor.
Sever Alcaraz'ın koruyacak puanları fazla çünkü.
Evet. Finalde eşleştiklerinde de Alcaraz yeni koruyor demiştim. Djokovic kazanırsa puan farkı 20'ye iniyor. Böyle küçük farkların konuşulacağı bir
sene sonuna olacak. Kadar çok çekişmeli bir numara yarışı olacak gibi.
Evet, yani kesinlikle.
Djokovic'in de Amerika açık sonrası da yine ritim arttırdığı işte turnuvalar başlıyor. Şangay bu sene olacak.
Olacak.
Orada her zaman iyi sonuçlar aldı Uzak Doğu'da. Evet. Paris'te hakeza öyle. Alcaraz için Amerika açık sonrası geçen sene de orası böyle çok şey gitmemiş. Zaten sakatlık vesaire problemleri olmuştu. Bayağı gündem olacak herhalde bir numara yarışı. Ben orada Djokovic'in de bir şey yapacağını düşünüyorum.
Yani. Peki bugünkü yayın programına bakalım mı? TV Spor ekranlarında hangi maçlar yayınlanacak? Cincinnati Masters'ta ilk tur maçları. Bugün TV Spor 1 ve TV Spor 2'de olacak mücadeleler. Saat 18'de Berrettini Felix maçıyla başlıyoruz.
Felix'i ne yapacağız biz bilmiyorum.
Yani.
Ama bu sene gitti.
Onu takiben John Isner, Jordan Thompson maçı devam.
Devam ediyor mu
devam, tabii.
Uzaktan eğitim herhalde.
Bunlar TV Spor 1'de olacaklar. TV Spor 2'de merkez kortta iki kadın maçıyla başlıyor. Seansta bir karma bir turnuva olduğu için hem kadın hem erkekler var.
Zverev Dimitrov anlatan spiker ne şanslı spikerdir.
Korda, Djokovic mücadelesi. Son şampiyon Djokovic'te ev sahibi Korda. Merkez kortun 3. maçı olacak. Biz oraya 21 yazdık tabii ama seans 18'de başlıyor. Muhtemelen onu bulur o maçın başlaması. Ve gece 2'de de Zverev Dimitrov mücadelesiyle günü kapatacağız.
Dimitrov'dan burada yine bir hızlı kortlarda formda. Yani bu sene kusursuz değil ama bir standardı var. En azından keyifli bir maç bize vaat ediyor. Güzel. Yani dediğim gibi artık 56 oyunculu bir ana tablo ilk turdan itibaren epey keyifli, çekişmeli maçlar veriyor. biraz böyle Şampiyon Ligi'nin son 16 çeyrek finaline benziyor. Hep üst seviye eşleşmeler ve kaliteli maçlar izliyoruz genelde. 3 set biraz daha hani herkes tetikte, birden maç elden avuçtan kayabilir mantığıyla. Cincinnati her zaman keyifli bir turnuva olmuştur. İzlemesi de keyiflidir. Biraz hızlı kortlar, işte daha hızlı bir tenis. Bakalım bu hafta şampiyonu. Haftaya gelirim finalde yanına, yoruma.
Finalde ben yokum ama
sen yoksun.
Sen gel istersen.
Ha, üzdüm. Gelmem, sen yoksan ne iş olur. Sabah yayınlarımızdan anlatamıyorum bu iki turnuvada ama ne var bundan sonra? Şangay mı var?
Şangay
var. Şangay'da gümbür gümbür geliriz.
Şangay kaçta başlıyor?
Yayından çıkar hemen gireriz. İşte 10'da, 11'de, 12'de oynanıyor. Sabah 9'da, 10'da başlıyor. Peki. Şangay'da tam mikrofon başındayız.
Kadınlar tarafında da Świątek Garcia olası çeyrek final eşleşmesi var. Garcia burada son şampiyon. Rybakina, Goff, Sakari, Pegula, Jabeur, Sabalenka olası çeyrek final eşleşmeleri var. Kadınlarda da ilk tur maçları dikkat çekiyor. Svitolina Wozniacki, iki yeni anne, taze anne karşı. Aslında Wozniacki taze anne denmez ama sonuçta doğum yaptıktan sonra, iki çocuk
okula
yaptıktan
sonra. Okula başladı Wozniacki'nin çocukları.
Collins, Pavlyuchenkova, Venus Kudermetova, Ostapenko, Pliskova, Azarenka, Krejcikova maçları var ilk turda. Kadınlar tarafı da gümbür gümbür gözüküyor. Cincinnati'de ekleyeceğim başka bir şey yoksa güzel bir videoyla veda ediyorum.
Veda edelim. Şampiyonu konuşacağız haftaya Cincinnati'de. Tahminini alayım.
Alma
tutmayacak
tahminim. Alma tahminimi.
Ben Djokovic Alcaraz.
Jordan Thompson diyorum ben.
Djokovic Alcaraz finali bekliyorum. Tamam. Kadınlarda da ne diyeyim? Sabalenka alacak diyorum bu sefer.
Oo, güzel. Evet. Bakalım
diğer
haftaya
final tahmininde bile bulunmadım. Direkt Sabalenka
alıyor. Haftaya bunları da konuşacağız.